Yahuda 1. bölüm 11. ayet. Vay onların haline, çünkü Kain'in yolundan gittiler. Kazanç için kendilerini Balaam'ınkine benzer bir yanılgıya kaptırdılar. Korah'ınkine benzer bir isyanda mahvoldular der. Yahuda şimdiye kadar İsrail oğulları asilik eden melekler Sodom ve Gomorra kentleri olmak üzere inançtan dönen gruplar hakkında 3 örnek verdi. Şimdi 3 bireyi daha örnek olarak göstermektedir. Vay onların haline diyor. Vay sözcüğü felaket ya da suçlama belirtir. Burada her iki anlamına gelmektedir. Yahuda inançtan dönen bu kuşlar için vay onların haline demektedir. Çünkü Kain'in yolundan gittiler diyor. Kain dindar bir adamdı ama aynı zamanda da doğaldı. Tanrı'ya inanıyordu ve dine de inanmaktaydı ama dinini kendi istediği şekilde yerine getiriyordu. Günahlı olduğunu inkar etti. Kan aracılığıyla kurtuluşu reddetti ve Tanrı'ya kendi istediği biçimde geleceğini düşündü. İbraniler 11. bölüm 4. ayet bizlere bu öyküyü kesin bir biçimde anlatır. Habil'in Tanrı'ya Kain'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanı sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde iman sayesinde hala konuşmaktadır. Kain de ölmüştür ve o da hala konuşmaktadır. Kain Mesih'e işaret eden kuzuyu getirmeyi reddetmişti. Yani Kain Tanrı'ya imanla gelmemişti. Tanrı insanın kendisine kurban olarak bir kuzu getirmesi gerektiğini, kan dökülmeden günahların bağışlanmasını ve günahın bedelinin ödenmesi gerektiğini söylediğinde Kain Tanrı'ya inanmamıştı. Kain Tanrı'ya kendi istediği biçimde gelebileceğini düşündü ve bu günümüzdeki inançtan dönmüş kişilerin de bir resmidir. İnançtan dönmüş kişi kendisinin liberal ve çağdaş olduğunu söyler ama dostum bu durum Aden bahçesi kadar eskidir. Aden bahçesinin hemen dışında Kain modernizm yanlısı ve liberaldi. Dine ve Tanrı'ya inanıyordu ama bunu Tanrı'nın istediği biçimde değil, kendi istediği biçimde yapmak istiyordu. Kazanç için kendilerini Balaam'ınkine benzer bir yanılgıya kaptırdılar der. Burada Balaam'ın yanılgısında görüyoruz. 2. Petrus 2. bölüm 15. ayette Balaam'ın yolu ve Vahiy 2. bölüm 14. ayette Balaam'ın öğretisi olarak bu kutsal kitapta geçmektedir. 2. Petrus'ta Balaam'ın putperestlik olan açgözlülükte suçlu olduğu görülür. Kiralanmış bir vaizdir. Tanrı tarafından verilmiş olan armağanıyla para kazanmak istiyordu. Bu Balaam'ın yoluydu ve bu onun mahvına neden oldu. Ancak kişi paradan başka bir şeyin peşinde de olabilir. Ün, popülerlik, alkış, onay ya da konum peşinde olabilir. Bir insanı Balaam'ın yoluna koyan pek çok şey var. Yahuda bunun inançtan dönen kişinin işareti olduğunu söylemektedir. Vahiy kitabında Balaam'ın doktrinini görmekteyiz. Çölde Sayım 22. bölüm 25. ayette bu adamın İsrail ulusuna lanet getiremeyeceğini, bu yüzden Balak'a, İsrail ordugahına Moablı kadınlar yollayarak zinaya ve karışık evlilikler yoluyla evlerinde putperestliğe neden olabileceğini söylediği bildirilir. Şundan emin olabilirsiniz, yaratılıştan vahiy kitabına kadar Tanrı inanlarla, inanlı olmayanların evliliği konusunda bizi çok fazla uyarmaktadır. Hiçbir temele göre bu tür evliliklere göz yumamazsınız. Gençlerin bu konuda yeterince uyarılmamaları çok büyük bir talihsizliktir çünkü çok büyük mutsuzluklara bu yol açar. Yahuda'da bildirilen Balaam'ın yanılgısı Tanrı'nın İsrail'i günahlarından ötürü cezalandıracağı düşüncesiydi. Doğal ahlakın üzerinde bir ahlak olduğunu anlamamıştı. Doğru bir Tanrı'nın İsrail'i lanetlemesi gerektiğini düşünüyordu. Çarmıhın ahlakı hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Eski antlaşmada Tanrı'nın kendi otoritesini koruyabileceği ve onun kabul ettirdiği ama adil olduğu ve iman eden günahlıyı akladığı öğretilmektedir. Balaam, İsrail ulusu kendisine döndüğünde Tanrı'nın onları bağışlayacağını anlamamıştı. Bazen birisinin bir insanın nasıl iman ettiğini anlaması zordur. Öğrencilik yıllarımdayken Tanrı sözü elime geçti ve bu söz beni Mesih'e yöneltti. Rabbin hizmeti için eğitim görmek istedim ve çoğu kilise üyesi olan iş arkadaşlarım beni Rabbin hizmeti için nasıl eğitim görebileceğim konusunda bana yardımcı olamadılar. Bunun nasıl olacağını doğrusunu isterseniz ben de merak etmiştim. Tanrı'nın beni bağışladığını ve şimdi yeni bir hayatım olduğunu anlayamıyorlardı. Aynı zamanda buna pek inanmıyorlardı da. Bunu anlamadıkları için buna inanmadılar. Bu aynen Balaam'ın sorunuydu. Korah'ınkine benzer bir isyanda mahvoldular der. Korah'ın Musa'ya karşı bir isyana elebaşılık ettiğini Çölde Sayım 16. bölümde okuruz. Tanrı'nın önüne çıkabilecek tek kişinin Musa olmadığı sonucuna varmıştı. Korah, Musa'nın Tanrı tarafından verilmiş otoritesine karşı çıktı. Kutsal olan şeye dil uzatıyordu. Hatta Tanrı sadece Musa ile mi konuştu? Musa kendini ne sanıyor diye soruyordu. Aslında Musa kendisini yüksek ve üstün görmüyordu. Hatta Musa halkı Mısır'dan çıkaracak önder olmayı bile istememişti ama Tanrı Musa'yı çağırdı ve Korah adlı bu adam ona karşı isyan çıkarttı. Musa'nın yetkisine karşı çıktı. Kâhinlerin konumuna dil uzattı ve öldü. Yani asi bir adamdı. Tanrı'ya karşı asilik etti. Yahuda bu tür asiliğin inançtan dönüşü nitelediğini söyler. Eski antlaşmadaki bu üç kişi hakkında doğru olan bu şeylerin inançtan dönen kişiler için de geçerli olduğuna dikkat etmeliyiz. Kâhin Tanrı'ya imanla yaklaşmanız gerektiğine ve insan günahlı olduğu için kan dökülerek kurban sunulması gerektiğine inanmıyordu. Eğer bir dininiz varsa size gereken her şeyin bu olduğuna inanıyordu. İnançtan dönen kişi bunu kabul edebilir. Balaam'ın yanılgısı kutsal bir tanrının günahı cezalandırması gerektiği ve günahkarların bağışlanamayacağı düşüncesiydi. İnançtan dönen kişi de aynı hatayı yapmaktadır. Mesih'in kurban olması nasıl olur da herkesi kurtarabilir diye sorar. İnsanın bunu kendisi için yapması gerekir der. Ve inançtan dönen kişi Korah'ın yaptığı gibi Tanrı'ya karşı asilik eder. Kendilerine ait olmayan bir otoriteyi üstlenmektedirler. Kürsüde durup Tanrı sözünü bildirmek yerine siyasetten söz ederler. Tanrı'nın ne söylediğini bildirmek yerine insanlara kendilerinin ne söylediklerini ve kendilerinin ne düşündüklerini bildirirler. Bir süre önce bir adam bana kilisemden ayrıldım, politika ve ekonomiden bahseden ve hükümet konusunda da bir otorite olma iddiasında olan bir vaizi dinlemekten bıktım. Her şeyi bildiğini sanıyor ve hiçbir zaman Tanrı sözünü kullanmıyor. Hiçbir zaman Tanrı'nın söylediklerini ya da Tanrı'nın düşündüklerini söylemiyor. Ve ben de onu dinlemekten bıktım dedi. Ben o adamın kilisesi hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ama vaizin inançtan dönmüş olduğunu varsayarım. Çünkü inançtan dönmüş birisinin yaptıklarını yapmaktadır. Eski antlaşmadaki bu üç adam bugün bize bunun örneğini verir. Aynı zamanda günümüzdeki inançtan dönmüş öğretmenleri de tanımlar. Yahuda mektubu son günlerde yaşayan inançtan dönmüş kişileri en canlı, en ayrıntılı, aynı zamanda da en dramatik ve en korkutucu şekilde tanımlamaktadır. Yahuda 12 ve 13. ayetler günümüzdeki inançtan dönmüş öğretmenleri tanımlar. Son günlerde yaşayan inançtan dönmüş kişiyi oldukça canlı ve ayrıntılı olarak tanımlamaktadır bu ayetler. Yahuda 1. bölüm 12. ayet, sevgi şölenlerinizde sizinle birlikte pervasızca yiyip içen bu kişiler birer kara lekedir. Yalnız kendilerini besleyen çobanlardır. Rüzgarın sürüklediği yağmursuz bulutlara, iki kez ölmüş, kökünden sökülmüş sonbaharın meyvesiz ağaçlarına benzerler der. Şimdi yine inançtan dönmüş öğretmenlerin tanımını Dr. West'in canlı çevirisiyle paylaşmak istiyorum. Bunlar sevgi şölenlerindeki gizli kayalardır. Kendilerini otluğa götüren çobanlar, rüzgarlarla sürüklenen susuz bulutlar, meyvesiz sonbahar ağaçları korkusuzca sizinle birlikte yiyip içmektedirler. İki kez ölmüş, kökünden sökülmüşlerdir der bu çeviride. Burada çok güzel bir resimle karşılaşıyoruz. Bunlar sevgi şölenlerinizdeki birer kara lekedir. Lekeler sözcüğünün daha iyi bir çevirisi gizli kayalardır. Gizli kayalar bir gemiyi parçalayabilir. Ve Paulus belli ki gizli bir kaya gibi olan inançtan dönmüş biriyle çarpışarak imanları batan iki adamın ismini de verir. İnançtan dönmüş kişi bir buzdağının tepesi gibidir. Çok az bir kısmı görülür ama eğer bir gemi ona çarparsa gemi batacaktır. İnançtan dönmüş bir kişi yüzünden imanları sadece sallanmış değil, aynı zamanda mahvolan ne kadar çok insan, özellikle de genç var. Bunlar sevgi şölenlerindeki birer kara lekedir diyor. Sevgi şölenleri ilk kilisede Rabbin sofrasından önce yapılmaktaydı. İnanlar topluluğu geldiklerinde beraberlerinde yiyecek getirir, birlikte yemek yer ve paydaşlık ederdi. Fakirler fazla bir şey getiremezdi ama sahip olduklarını paylaşma zamanıydı. İnançtan dönen kişiler büyük bir iştahla geliyorlardı. Herkesten çok yerlerdi. Pervasızca yiyip içerler. Sadece yiyecek konusunda değil, sürülerine yani topluluklarına Tanrı sözünü öğretmemeleri de sadece kendilerini düşündüklerini açıkça göstermekteydi. Milton arkadaşı Lysius hakkında yazarken böyle bir durumu tanımlar. Şiirinde büyük bir vaiz ve Tanrı sözünün iyi bir açıklayıcısı olan ve İrlanda kanalında boğulan genç için üzüntüsünü bildirir. Milton kendi zamanının İngiltere'sini şöyle tanımlamaktadır. Aç koyunlar bakıyorlar ama onları besleyen yok. Bu sözler kilise kürsüsündeki inançtan dönmüş kişiyi çok güzel bir şekilde resmetmektedir. Susuz bulutlardır diyor. Tanrı sözüyle doluymuş gibi görünürler ama boş ve kurudurlar. Uzun giysiler giyip büyük bir otoriteyle azametli yetkili seslerle konuşurlar. İnsanların önünde güzel konuşma sanatı hakkında dersler almışlardır. Kutsal kitaptan bir parçayı nasıl ruhsallaştırabileceklerini ve Tanrı'nın tasarlamış olduğundan tamamen farklı bir şey anlamına sokmayı çok iyi bilirler. Gökyüzüne kayıp giden ve yeryüzüne hiçbir tazelik getirmeyen güzel bulutlar gibidirler. Çocukken kıra gider, akrabalarımızın ektiği bostanlardaki çardaklarda bazen gecelerdim. Havada bulut oldukları zaman onları seyretmeye bayılırım. Havanın sıcak olması nedeniyle bazen yağmur yağmasını dilerdim o zamanlar ama o bulutlarda yağmur yoktu. Kar gibi beyaz yığınlardan başka bir şey değildiler. İçlerinde su yoktu. Yahuda da inançtan dönmüş kişileri işte böyle tanımlıyor. İçlerinde yaşam suyu yok. Tanrı sözü hakkında bir şey bilmezler. İki kez ölmüş, kökünden sökülmüş sonbaharın meyvesiz ağaçlarına benzerler. Rab İsa sahte öğretmenler hakkında uyarıda bulunarak Matta 7. bölüm 20. ayette şöyle der. Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. Yahuda inançtan dönmüş kişinin meyvesinin kurumuş olduğunu, iki kez ölmüş, kökünden sökülmüş olduğunu söyler. Dwight Moody adında bir yorumcu, bir adam bir kez doğarsa iki kere ölmesi gerektiğini, iki kez doğarsa sadece bir kez ölmesi gerektiğini söylemişti. Yahuda inançtan dönen kişilerin ruhsal bakımdan ölü olduğunu, suçlar ve günahlardan ölü olduğunu, buna karşı başkalarına yol göstermeye çalıştığını söyler. Ayrıca inançtan dönen kişinin bedeninde ölmelidir. Bu yüzden o iki kez ölmüştür. Bu inançtan dönen kişiyi tanımlayan bir resimdir ve Yahuda daha söyleyeceklerini bitirmemiştir. Yahuda 1. bölüm 13. ayette köpüğünü savuran denizin azgın dalgaları gibi ayıplarını çevreye savururlar. Serseri yıldızlar gibidirler. Onları sonsuza dek sürecek koyu karanlık bekliyor der. Bir önceki ayette onların rüzgarla sürüklenen bulutlar gibi olduğunu söylemişti. Bu adamlar genelde her pazar güncel olaylardan söz eder. Gazeteden ya da televizyondan gördükleri bir şeyi seçerler ve Rabbin günü için bu onların konusu haline gelir. O gün yapmaları gerektiği üzere Tanrı sözünün yorumunu vermezler. Yahuda burada onların köpüğünü savuran denizin azgın dalgaları gibi olduğunu söyler. Kürsüde durup büyük sözler söylerler. Dr. Tyer adında bir yorumcu, bu sahte öğretmenlerin rahat durmayan tutkuları tarafından sürüklendikleri, yüzleri kızarmadan sözleri ve hareketleriyle alçak ve terk edilmiş ruhlarını sergilediklerini söyler. Serseri yıldızlar diyor. Serseri yıldızlar uzayda dolaşıp durur. Hiçbir ekseni izlemedikleri için yasasızdırlar. Onları sonsuza dek sürecek koyu karanlık bekliyor. Bu cehennemden bahseder. Cehennemin simgelerinden bir tanesi ateştir ve diğeri de koyu karanlıktır. Ateş simgesi daha çok vurgulanır. Cehennem tabii ki gerçektir ama gerçek alevlerden oluştuğunu söylemek yeterli değil. Çünkü orada insanların yanı sıra ruhsal yaratıklar da olacak ve insanın en kötü günahları inançsızlık gibi ruhsal günahlar olacaktır. Bu yüzden fiziksel ceza da yeterli olmaz. Ben insanın keşke gerçek alevler olmasını isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü ateşten çok daha kötü olacağını düşünüyorum bu durumun. Diğer simge olan koyu karanlık benim için oldukça korkutucu ve ben kaybolmuş bir insanın kendi karanlığını sadece fiziksel karanlığını değil ruhsal karanlığını da kendisiyle birlikte taşıyacağına inanıyorum. Birçok ruhsal gerçek konusunda anlayış sahibi olan John Milton şu satırları yazar. Rahat vicdanının içinde ışığı olan orada oturabilir ve aydınlık günün tadını çıkarabilir. Ama karanlık bir ruhu ve kirli düşünceleri gizleyen günün ortasında gecede gibidir. Kendi kendisinin zindanıdır. Bu harika. Benim düşüncem cehennemin korkunçluklarının oraya gidenler tarafından artırılacağıdır. Örneğin yeryüzünde cehennemin mutfağı adlı bir yer var. Oradaki evler diğer evlerden farklı mı? Ama orada oturan insanlar farklı. Bu fiziksel karanlıkla birlikte benim için sözlerle anlatılamayacak kadar korku verici. Karstbad mağaralarına ışıklar kapalıyken girdiyseniz gerçek karanlığın ne demek olduğunu bilirsiniz. Sonsuza dek orada olmaktan herhalde hiçbirimiz hoşlanmayız dostum.
Yahuda 14. ve 15. ayetlere geldiğimizde bu mektubun ve kutsal kitabın bir başka dikkate değer parçasına da gelmiş oluruz. Yahuda 1. bölüm 14 ve 15. ayetlerde şöyle der. Adem'den sonraki 6. kuşaktan olan Hanok bu adamlara ilişkin şu peygamberlikte bulundu. İşte Rab herkesi yargılamak üzere on binlerce kutsalıyla geliyor. Tanrı yoluna aykırı, tanrısızca yapılan bütün işlerden ve tanrısız günahkarların kendisine karşı söylediği bütün ağır sözlerden ötürü Rab, bütün insanlara suçluluklarını gösterecektir. Hanok'un peygamberliği eski antlaşmada bulunmamaktadır. Yaratılış 5. bölümde Hanok'un kaydı bulunur ama peygamberliği hakkında bir şey söylenmemiştir. Hanok çok kullanılan bir isim değildi. Bu yüzden Yahuda'nın sözünü ettiği adamın tufandan önceki dönemde yaşayan, Tanrı ile yürüyen ve Tanrı'nın yanına aldığı Hanok olduğundan neredeyse emin olabiliriz. Dr. Weiss'in bu Hanok kitabı hakkında yazdıklarını sizlere aktarmak istiyorum. Hanok kitabı, Hanok'un kitabı adlı apokratif bir kitaptır. 2. yüzyılda yaşayan kilise ataları tarafından bilinen ve birkaç parçası hariç birkaç yüzyıl boyunca kayıp olan bu kitabın tamamı Etiyopya kutsal kitabının bir nüshasında 1773 yılında Brus tarafından bulunmuştu. Hanok ve Nuh'a verdikleri iddia edilen vahilerden oluşmaktaydı. Hedefi Tanrı'nın sağlayış biçimlerini, günahkarları bekleyen ceza ve dünyanın Tanrı'nın yönetimi altında olduğunu savunmaktı. Hanok son günlerin sahte öğretmenleri hakkında peygamberlik etti ve bu oldukça hayret verici bir şeydir. Tanrı belli ki Hanok kitabının kutsal kitap kanonunda olmasını istememişti, yoksa orada olacağından eminim. Tanrı yolunda yürüyen kişiler bunun apokratif bir kitap olduğunu anlatmaktadır ama Tanrı'nın kutsal sözüne koymayı istediği bir peygamberlik vardı. Bu Mesih'in kutsallarıyla birlikte gelişiyle ilgili peygamberlikti. Yaratılıştaki kayıttan Hanok'un dünyadan ölmeden alındığını biliyoruz. Yani Hanok ölmeden önce Tanrı onu yanına aldı. Ve gelecekte bir zaman kilise, yani gerçek inanlar topluluğu, yeryüzünden ölmeden alınacaktır. Tabii ki yüzyıllar boyunca Mesih'in zamanından beri inanlar ölüyor. Ve şu anda kilisenin büyük bir kısmı ölüm kapısından geçerek Rabbin yanına gitti. Ve inanların göğe alınacağı zamanda Rabbi havada karşılamak üzere diri inanlarla birlikte yükseleceklerdir. Bu öğretiş eski antlaşmada yer almaz. Buna karşın Hanok, göğe alınacak inanların bir resmi ya da bir temsilcisidir. Yeryüzüne tufan yargısı gelmeden önce Hanok yeryüzünden alınmıştı. Ve gerçek kiliseyi oluşturan inanlar da yeryüzünde büyük sıkıntı zamanı başlamadan önce yeryüzünden alınacaklardır. Rabbi havada karşılamak için göğe alınacaklar. Yani kilise, inanlar topluluğu büyük sıkıntı zamanı gelmeden önce göğe alınacaktır. Büyük sıkıntı döneminden sonra Rab İsa yeryüzüne dönecektir, ancak inanların göğe alınması zamanında yeryüzüne gelmez. İnanlar onunla havada buluşmak üzere göğe alınırlar. İnanların göğe alınmasının Mesih'in ikinci gelişi olduğunu söylediğimizde o sırada Mesih'in yeryüzüne geleceğini söylemek istiyorsak bu doğru olmaz. İnanların göğe alınması kilisenin bu dünyadan alınmasıdır. Bundan sonra gerçek inanlar olmayan kişilerden oluşan yeryüzündeki görünür kilise imandan tamamen ayrılacak ve büyük sıkıntı dönemine girecektir. Ve büyük sıkıntı zamanının sonunda Rab İsa Yahuda'nın peygamberlik yaptığı gibi Rab Tanrı yoluna aykırı tanrısızca yapılan bütün işlerden ve tanrısız günahkarların kendisine karşı söylediği bütün ağır sözlerden ötürü herkesi yargılamak üzere gerçekten yeryüzüne gelecektir. Bu kutsal kitabın önemli bir ayetini oluşturur. Şimdi Dr. West'in Yahuda 14 ve 15. dikkate değer ayetlerdeki gerçeğine dikkat edeceğiz. İlk önce Yahuda 14 ve 15. ayetleri size aktarayım. Şöyle der: Adem'den sonraki 6. kuşaktan olan Hanok bu adamlara ilişkin şu peygamberlikte bulundu. İşte Rab herkesi yargılamak üzere on binlerce kutsalıyla geliyor. Tanrı yoluna aykırı, tanrısızca yapılan bütün işlerden ve tanrısız günahkarların kendisine karşı söylediği bütün ağır sözlerden ötürü Rab bütün insanlara suçluluklarını gösterecektir. Kutsalların sayısıyla ilgili olan on binlerce kutsalıyla doğaüstü ya da doğal yaratıklar olabilir. Bunun anlamı Mesih yeryüzüne döndüğünde kilisenin de onunla birlikte geri geleceğidir. Eğer kilise yeryüzünde egemenlik sürmek üzere onunla birlikte geri dönecekse bundan bir süre önce yeryüzünden ayrılmış olması gerekir. Mesih'in kutsallarıyla birlikte yeryüzüne döneceğine inanıyorsanız kilisenin göğe alınacağına da inanmanız gerekir. Herkesi yargılamak üzere diyor. Mesih yeryüzüne döndüğünde herkesi yargılayacaktır. Bunu İsa kendisi Zeytinlik Dağı'nda da söyledi. Bu gerçek Tanrı sözünde tekrar ve tekrar bildirilmektedir ve bunu eski antlaşmada da görmüştük. Aralarındaki tanrısızlara suçluluklarını gösterecektir ya da başka bir çevrede olduğu gibi Tanrı'ya karşı saygı dolu bir bağlılık ve alçak gönüllülük duymayan herkese suçluluğunu gösterecektir. Tanrı'yı işin dışında bırakmaları açısından tanrısızdırlar ve günümüzde bu çok yaygın bir şeydir. Tanrı yoluna aykırı, tanrısızca yapılan bütün işlerden diyor. Ve yorumcu bunu dindar olmayan insanların yaptığı inançtan uzak işler konusunda diye tercüme etmektedir. İşleri resmen Tanrı karşıtıdır. Tanrı'ya karşıdır. Tanrısız günahkarların kendisine karşı söylediği bütün ağır sözlerden ötürü der. Hanok'un peygamberliği, ki bu muhteşem bir peygamberliktir, inanlar göğe alındıktan sonra tam bir inançtan dönüş olacağını, organize kilisenin üzerine gelecek yargıyı işaret eder. İnanların göğe alınması kiliseyi göğe alacaktır. Gerçek inanlar yeryüzünden ayrılacaklar ve inanlıymış gibi gözükenler için Mesih o zamanlarda yaşayan insanları yargılamaya geldiğinde yeryüzünde olacaklardır. Yahuda 1. bölüm 16. ayette bunlar hep yakınıp söylenir. Kendi tutkularının peşinden giderler. Ağızlarından kurumlu sözler çıkar. Kendi çıkarları için başkalarını pohpohlarlar der. İnançtan dönenleri tanımanın 5 yolu vardır. İlk olarak söylenen insanlardır bunlar. Yakınıp söylenirler diyor ayette. Yani şikayet edip dururlar. Tatmin olmayışlarını yüksek sesle bildirmezler ama kısık sesle Tanrı hakkında söylenmektedirler. İkincisi şikayet eden insanlardır. Hayattaki durumlarından ötürü şikayetçidirler. Hiçbir zaman tatmin olmazlar. Tanrı'yı kabul etseler bile başlarına gelen her şeyden ötürü Tanrı'yı suçlamaktadırlar. Bana hayattaki durumlarından ötürü hiç tatmin olmadığını ve ne kadar mutsuz olduğunu anlatan insanlardan pek çok telefon alıyorum. Sonra Mesih'e iman ettiler ve bütün bunlar değişti. İnançtan dönenlerin bir başka özelliği de kendi tutku ve arzularının peşinde gitmeleridir. Bu arzular iyi ya da kötü olabilir. İlla da ahlaksızca arzular olmaları gerekmez. Tanrı'yı dışarıda bırakan her şey buna dahil edilebilir. İnsanların belirli bir tatmin aldıkları tekneyle gezmek, iyi müzik, edebiyat ya da hatta din bile buna dahil olabilir. Ama yüreklerinde tatmin olmuş değillerdir. Dördüncü olarak ağızlarından kurumlu sözler çıkar. Yani aşırı bir kibire sahiptirler. Bir içeriği olmayan, köpük dolu, abartılı bir dil kullanmaktadırlar. Kendisiyle bir röportaj yapılan bir politikacıyı dinlerken gerçekten eğleniyorum. Günümüzde çok fazla kullanılan bir sürü modern deyim kullandı bu kişi. Sözlerini bitirdiğinde ne söylediğini analiz ettim ve hiçbir şey söylememiş olduğunun farkına vardım. Sadece konuşmuştu. Hiçbir konu hakkında bir adanmışlık göstermemişti. Rabbin hizmetinde olup da bu şekilde konuşan pek çok adam da var. Ve beşinci olarak kendi çıkarları için başkalarını pohpohlarlar diyor. Yani onların yüzüne karşı onlara hayranlık duyarlar. Başkalarını alkışlamakta harikadırlar ve doğru olmayan pek çok şeyi de söylerler. Neden? Çünkü terfi etmek için, kendi çıkarları için insanlara bakmaktadırlar. Yakup'un mektubunun bu konuda söyleyecek bir şeyi olduğunu şimdi size hatırlatmak istiyorum. Yakup 2. bölüm 1 ila 4. ayetler. Kardeşlerim, Yüce Rabbimiz İsa Mesih'e iman edenler olarak insanlar arasında ayrım yapmayın. Toplandığınız yere altın yüzüklü, şık giyimli bir adamla, kirli giysiler içinde yoksul bir adam geldiğinde şık giyimliye ilgiyle sen şuraya iyi yere otur, yoksula da sen orada dur ya da ayaklarımın dibine otur derseniz aranızda ayrım yapmış, kötü düşünceli yargıçlar gibi davranmış olmuyor musunuz der. Bu tür şeyleri ben birçok kez Batı kiliselerinde gördüm. Bir süre önce vaaz vermem istenilen bir kiliseye gittim. Oradaki insanlar beni pek tanımıyorlardı. Yer gösterenler de beni tanımıyordu. Oraya erken gittiğim için kim olduğumu bildirmeden içeri girdim. Kiliseye girdiğimde yer gösteren iki kişi birbiriyle konuşuyorlardı ve benimle hiç ilgilenmediler. Bunun üzerine orada öylece bekledim. Sonunda bir tanesi programı istiyor musunuz dedi. Evet teşekkür ederim. Nereye oturmak istersiniz diye sordu. Bilmiyorum beni nereye oturtmak isterseniz otururum dedim. Şuradaki şu sandalyeye ne dersiniz dedi. Bol bol yer olduğu halde beni öne koymaya niyeti yoktu. Hiç dostça bir ruh hali içinde de değildi. Bunun üzerine oturmak yerine geriye yürüdüm. Sonra platforma çıktığım zaman o yer göstericiye baktım. İnanın bembeyaz olmuştu. Toplantıdan sonra yanıma gelip özür diledi. Sizin bugünkü konuşmacımız olduğunuzu bilmiyordum. Sizin vaiz olduğunuzu bilmiyordum dedi. Beni tanımanız önemli değil çünkü bugün yer gösterenler beni içeri alsalar da almasalar da burada vaaz verecektim ama yabancılara ve ziyaretçilere yol gösterip onlara karşı dostça davranmanızın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum dedim. Dostum, inanlar olarak bizlerin kesinlikle kendi çıkarlarımız için başkalarını pohpohlamamız gerekmez. Buna karşın bu tutumu hem kiliselerde hem de bazı Hristiyan organizasyonlarında gördüm. Örneğin bir okul başka bir okuldan olan bir adama fahri doktora verir. Bu onun çalışıp eğitim görmediği bir şeydir. Sonra o kardeş okulun kendisine doktorasını veren kardeşe bir fahri doktora vermesi için okulunun yetkilileriyle görüşür. Ayrıca bu tür şeyleri bazen vaizler de yaparlar. Belirli bir kilisede konuşuruz ve vaiz bizi büyük bir insan olarak tanıtır. Aslında öyle değilizdir. Sonra o vaiz konuşmak için bizim kilisemize geldiğinde biz de onu büyük bir kişilik olarak tanıtırız. Ki aslında o da kesinlikle öyle değildir. Doğrusunu isterseniz bu yöntemi kullanmamalıyız. Çünkü dürüst bir davranış biçimi değil. Ve inançtan dönenlerin yöntemi de budur. Tanrı'ya bakmazlar. Rab İsa'nın kendilerine aferin, iyi ve güvenilir köle deyip demeyeceğiyle ilgilenmezler. Kalabalığın alkışıyla bunlar daha çok ilgilenmektedir. Bir konferanstayken çok utangaç bir vaiz yanıma gelip bir soru sordu. Kendi kilisenizde burada konuştuğunuz gibi vaaz veriyor musunuz dedi. Tabii ki neden olmasın dedim. Eğer ben kendi kilisemde böyle vaaz verseydim istifa etmem gerekeceğinden eminim dedi. Ona içtenlikle sizin için çok üzüldüm ve kilisenizin kötü bir yolda olduğunu da söyleyebilirim dedim. Bugün burada verdiğim mesaj buraya gelmeden önce kendi kilisemde bana verildi. Önce onların üzerinde pratik yapmıştım dedim. Bir çıkarları için başkalarını pohpohluyorlar. Terfi etmek için Tanrı'ya bakacakları yerde insanlara bakanlar var. Bu inançtan dönmüş bir kişinin yargısı ve onu gösteren bir işarettir.